büyük ihtimalle geçtiğimiz hafta sonu Lübnan'daki bir düğünde konuk olsaydınız ABBA veya Madonna müziği eşliğinde İran'ın İsrail'e fırlattığı hipersonik füzelerin düşüşünü izleyecektiniz ve bir yandan da müzik çalmaya, düğün devam etmeye, insanların dans etmeye devam ettiğini görecektiniz. Bu aslında Orta Doğu'nun maalesef son 2 yıldır alışık olduğu bir senaryo. Halihazırda Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, İsrail'de, Yemen'de savaş ve kaos devam ederken buna yeni bir cephe daha eklendi. Ve geçtiğimiz hafta İsrail resmen kendisinin Yükselen Aslan Operasyonu ismini verdiği bir operasyonla İran'a saldırdı. Bu bir saldırı değil ya da İsrail'in daha önce yaptığı gibi nükleer konusunda çalışan bilim insanlarının, üst düzey İranlı yetkililerin, Amerika'nın işte Kasım Süleymani'yi suikast düzenlemesi gibi bir operasyonun limitli bir saldırı değil. Bu bir savaş ve amacı da yıllardır Amerika'daki evangelist siyonistlerin, İsrail lobisinin, Netanyahu rejimin istediği gibi İran'da bir rejim değişikliği yapmak ve İran'ın mevcut rejimini aslında yerle bir etmek. Bu planda, bu savaşta Amerika nerede? Trump'ın amacı ne? Netanyahu'nun amacı ne? İran ne yapacak? Bunların hepsini kısaca bir özetleyelim. Aslında herkes İran'a yönelik bir savaş başlatılacağını konuşuyordu. Fakat özellikle Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte hava çok sürpriz bir şekilde müzakerelerden yana dönmüştü. Trump özellikle Amerikan müesses nizamını, Amerikan dış işlerini ve özellikle İran'a karşı yıllardır bir savaşı savunan ve müzakereleri savunan demokratlara nazaran çok daha şahin kanat, müdahaleci olan klasik tipli cumhuriyetçileri ekarte edip kendi en yakın arkadaşı, emlakçı, diplomat olmayan ama Putin'le, işte İran'la, Filistin'deki aslında Hamas'la bile karşı karşıya oturup alver pazarlığı yaparak ateşkes ve barış anlaşmalarına yönelik ciddi adımlar atan Steve Witkoff'u, kendi en yakın emlakçı arkadaşını görevlendirmişti. Ve İran'la olan müzakereler Umman'da yürütülüyordu ve geçtiğimiz pazar günü bunun 6.sının yapılması bekleniyordu. O kadar pozitif bir hava vardı ki aslında Trump, İran'ın ruhani lideri Hamenei'nin danışmanı olan Ali Şemhani'nin Amerika ile anlaşabiliriz, nükleer silah yapmaktan vazgeçebiliriz, uranyumun sadece sivil amaçlarla arttırılmasını kabul edebiliriz, denetimleri kabul edebiliriz gibi bir açıklama yapmıştı NBC News'e. Ve Trump bu ruhani liderin danışmanı olan Ali Şemhani'nin açıklamasını kendi sosyal medyasından paylaşmıştı. Daha saldırıdan bir iki gün önce Trump kamuoyuna açıkça Netanyahu ile konuştuğunu, böyle bir saldırının olmaması gerektiğini söylemiş ve bütün bu süreç içerisinde hem Trump hem Trump'ın dünyasındaki kanaat önderleri Trump'ın İran'la da müzakere yapacağını ve öncesinin aksine İran'a bir müdahaleyi, bir askeri müdahaleyi desteklemediğini söylemişti. Ve yine İran asıllı gazeteci Kristin Amanpour'un son günlerde CNN'de söylediği üzere İran'da böyle bir anlaşmaya kendini hazır görüyordu ve masaya oturup Amerika ile orta yolu bulma konusunda pozitif bir hava içerisinde idi. Fakat bu bütün sürecin değişmesinin sinyali Trump'ın yaptığı bir basın toplantısındaydı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Trump Netanyahu'yla konuştuğunu ve bir saldırı yapmaması gerektiğini belirttiğini söyledi. Fakat bu basın toplantısındaki yüz ifadesi, gerginliği, soruyu hızlı bir şekilde geçmesi Trump'ın Netanyahu'ya karşı acaba bütün ipler elinde mi? Netanyahu Trump'a rağmen mi hareket edebilecek sorusunu Amerikan iç kamuoyunda getirmiş ve insanlar Trump'ın neden kendini çok diğer meselelerde olduğu gibi hakim, her şeyi kontrol edebilir ve müktedir hissetmediğini sorgulamıştı. Bunun cevabını aslında geçen hafta çok net bir şekilde İsrail, İran'a karşı çok büyük çaplı rejim değişikliğine yol açabilecek çapta sadece nükleer tesisleri değil, İran'ın bütün devlet altyapısını ve devlet varlığını hedef alan bir savaş başlatarak gösterdi. Trump'ın kamuoyundaki açıklamaların hepsi ekarte edildi ve ardından İsrail, İran'a büyük bir savaş başlattı. İsrail'e göre bu savaşın bir adı var. Bu bir askeri operasyon ve Yükselen Aslan Operasyonu. Yükselen Aslan Operasyonu'nun aslan metaforu aynı zamanda Tevrat'tan da alınan ve Yahudilik inancında da işte aslanın yükselmesi ve düşmanlara saldırması metaforu da içeriyor. Fakat esas buradaki olay İran'ın İslam devriminden önce, Hümeyni devriminden önce bayrağında olan güneş ve aslana atıf. Sonradan devrimden sonra bayrak değişmiş ve aslan ve güneş bayraktan çıkarılmıştı. Hala İran'ın sürgündeki işte Şah ailesi, Pehlevi ailesi ve eski Şah rejimini destekleyenler bu bayrağı kullanıyor. Hala bu aslan ve işte o Pers İmparatorluğundan gelen o aslan ve eski rejimle özdeşen o bayrağı aslında sembolizasyonu kullanıyor. Ve Netanyahu da bu operasyonu başlatırken İran halkına seslendi ve İranlılara aslında şunu demek istedi: sesinizi çıkarın ve hükümetinizi değiştirin. Buradaki yükselen aslan da aslında Netanyahu'nun amacının sadece İran'ın nükleer kapasitesiyle alakalı olmadığı, İran'ın bu eski rejiminin geri getirilmesi veya yeni rejimin yıkılması ve halkın tekrardan o işte İran'ın o aslanlı günlerine dönmesine yönelik bir mesajdır. Netanyahu ve İsrail'e göre İran'ın bir atom silahı, atom bombası yapması, nükleer silah yapması çok ciddi bir beka sorunu. Netanyahu ve İsrail'e göre İran böyle bir silaha sahip olursa bu bir nükleer soykırım. İsrail devletine karşı bunu kullanabilmesi oldukça muhtemel ve zaten İran'ın retoriğine, İsrail devletinin yok olmasına yönelik bir retorikle beraber bu nükleer silah birleştiği durumda İsrail kendisini tamamen bölgeden silinebileceği, İran'ın bu nükleer silah kendilerine karşı kullanabileceğini söylüyor. İsrail 20 senedir bu silahın yapılacağını söylüyor ve İranlı yetkililer tam Amerika'yla müzakere için oturmuşken, yani böyle bir saldırı olsa bile, böyle bir saldırı planı olsa bile bu barış yoluyla çözülmeye yakın ya en azından bu konuşulurken bu saldırının yapılması uluslararası hukukçuların tepkisine çıkıyor ve İsrail'in bu argümanlarının da birazcık altını boşaltıyor açıkçası dünyadaki kamuoyu nezdinde. Fakat bunun da ötesinde bu savaşın çok ciddi bir aslında alt amacı var. Bu Netanyahu'nun ve İsrail Amerika'daki evangelist, Siyonist evangelistlerin ve özellikle İsrail lobisinin çok daha büyük bir planı. Bu da büyük bir İran savaşı ile İran'daki rejimin çökertilmesi ve bir rejim değişikliğinin yaşanması ve böylece de İsrail'in bölgedeki düşmanlarından birinin azaltılması. İran ise şunu diyor, İran'ın argümanı da şu: biz müzakere masasına oturmuştuk, atom bombası, nükleer silah yapmayacağız diyor ve diyor ki biz bu müzakere masasının sabote edildiğini düşünüyoruz diyor. Ve Amerika'yı da blöf yapmakla suçluyor. Bizi oyaladınız ve bu saldırıyı aslında alan açtınız diyor. İsrail ile İran'ın birbirine olan saldırılarında çok net bir tablo var. Bir, İsrail çok net bir şekilde Tahran ve İran üzerindeki hava sahasında çok serbest bir şekilde, hiç neredeyse çok ciddi bir karşılık almadan istediği yeri vuruyor. İstediği hedefleri seçiyor. Burada üzerine üstlük, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını çok uzun yıllardır planladığı gibi bir durum var. Ve özellikle İran'ın kendi içerisindeki ajanlarını, casuslarını ve istihbaratını kullandığı bizim karşımızda. Mesela daha öncesinde İsrail mesela İran'ın nükleer çalışmalarının başındaki Muslim Fahrizade'yi 2020 yılında İsrail ajanları, İran'daki İsrail ajanları aracıyla parça parça soktuğu bir yapay zeka ile çalışan makineli tüfek ile suikastı düzenlemişti. Bu olayda mesela İran'daki İsrail ajanları bu makineli tüfeği bir yol kenarındaki kamyonun içine yerleştirmiş. Ardından bu makineli tüfek nükleer çalışmalarının başındaki Fahrizade geçerken uzaktan bir şekilde çalıştırılmış ve ardından da o kamyon kendini infilak etmişti, patlatmıştı. Bu mesela İsrail'in İran'ın içine ne kadar nüfus ettiğini gösteriyor. Bu ilk saldırıda da İsrail teker teker en üst düzey komutanları, en üst düzey devrim muhafızlarını, bütün İsrail'in üst düzey kademesini aslında ev ev, apartman apartman, oda oda vurdu. Peki bu savaşı aslında en çok kim istiyor? Burada çok net bir tablo var. Netanyahu ve özellikle Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti içindeki çok güçlü olan evangelistlerin yıllardır en büyük fantezisi, en büyük planı böyle bir İran savaşını başlatmak İran'daki rejimi devirmekti. Bunun arkasında özellikle evangelistlerin Orta Doğu'da çıkacak büyük bir savaşın, İsrail'in taraf olacağı büyük bir savaşın sonunda bu kıyamet savaşına dönüşeceğini ve Mesih'in yeniden dirileceğini inananlar da var. Bu çok komplotik gelebilir ama bu insanlar, kendilerini içe Siyonist evangelist diyen insanlar, Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasıyla birlikte çok ciddi yerlere geldiler. İsrail'deki Amerikan Büyükelçisinden tutun, işte Cumhuriyetçi Parti içindeki işte ulusal güvenlik çalışanlar, dış politikadaki atanan insanlara bakın. Bunların hepsi bütün aslında fikir hayatlarını, bütün bu dini itikadi görüşlerini bu radikallik üzerine kurguluyorlar ve buradan bir politika üretiyorlar. Bu yüzden de daha İsrail saldırır saldırmaz işte çoğu cumhuriyetçi senatör hızlı bir şekilde aynı metinden çıkarmışçasına İsrail'in yanındayız, dua ediyoruz gibi şeyler yazdı. Hatta Lindsey Graham oyun başlıyor dedi. İşte buradaki oyun yıllardır Cumhuriyetçi Parti'nin içinde güçlenen ve Trump'la beraber aslında zirveye taşınan bu evangelist ve işte İsrail'i destekleyen cumhuriyetçilerin çok ciddi bir şekilde ilk kez bu hedeflerine ulaşmasından kaynaklanıyor. Netanyahu'nun buradaki nihai amacı ise çok daha aslında ilginç bir amaç. Şimdi Netanyahu ve İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı nezdinde çok ciddi bir kamuoyu desteği kaybediyor. Bugün işte İngiltere'de mesela, İngiltere gibi İsrail'in yakın müttefiki olan bir ülkede dahi genel seçimlerde sadece Gazze'ye karşı o insanlık duyarını dile getirdiği için 6 kişi bağımsız olarak, ki İngiltere çok zordur bağımsız vekil olarak meclise gitmek, meclise giriyor. Fransa'da genel seçimlerde birinci olan Mélenchon'un sol partisi sadece Gazze üzerinden bir kampanya yapıyor. Demokratlar büyük ihtimalle yapılan araştırmalara göre Trump'a karşı seçimde Gazze'ye yönelik az tepki getirdikleri için kendi genç sol ve Müslüman tabanlarını kaybettiler, sandığa götüremediler. Ve bugün mesela anketlere baktığımız zaman Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin 40 yaş altı seçmeninde İsrail karşıtı %50-%55'lere çıkmış durumda. Bu da ilginç. Yani normalde Cumhuriyetçiler demokratlara nazaran daha fazla İsrail'i desteklerken Cumhuriyetçi Parti dede genç nesil İsrail'den uzaklaşıyor. Demokratlar da ise zaten uzun zamandır, özellikle 7 Ekim'den sonra İsrail olan destek çok ciddi bir şekilde düşmüştü. İsrail bunun karşısında lobi faaliyetleri ve bağışlarla bir destek yaratıyor. Bu destek elitleri, medya aslında hakim olsa da zamanla bu destek de azalıyor ve elitler ve medya arasındaki İsrail savunuculuğu da düşüyor. Bu yüzden Netanyahu şunu görüyor. 5-10 sene içerisinde İsrail yönelik işte uluslararası yargılamalar, STK'lar, batıdaki hükümet değişikleri, sağ ve soldaki İsrail karşıtının artması gibi mevzuların ayyuka çıkmasından dolayı 5-10 sene içerisinde İsrail'in arkasında bu kadar çok net bir desteğin olmayacağını görüyor. Ve İsrail gibi bütün silah, uluslararası destek açısından batıya bağımlı olan bir devlet olarak Netanyahu diyor ki ben daha fazla gecikmemeliyim ve şimdiden bu desteği kaybetmemişken bir mevcut düşmanlarımı, bana tehlike oluşturabilecek güçleri bertaraf etmeliyim. İşte Lübnan'da Hizbullah yaptığı gibi, işte Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail'in Suriye ordusundan işte o Şaran ciddi bir istikrar kurmamasını istemesinden dolayı Suriye'de yaptığı saldırılar gibi, Yemen'deki Husseyn'e yönelik saldırılar gibi aynı şekilde İran'ı da bu şekilde etkisiz hale hızlıca getirmek istiyor. İkincisi, İsrail varoluşsal bir krize kendini sokarak ve durmadan devam eden sürekli bir savaşın ve yok olma narratifin, söyleminin içerisine kendini sokarak Batı'nın desteğini sonsuz kılmak istiyor. Yani durmadan bir tehdit ve işte bizim savunmamız lazım yoksa yok olacağız gibi bir söyleme girerek Batı'nın o sallanan desteğini iyice katılaştırmak istiyor. Bu yüzden de böylesine büyük bir savaş Netanyahu için bir çılgınlıktan öte kendi açısından böyle bir mantığı var. Ve tabii bunun üçüncü bir boyutu ise kendi şahsi koltuk bekası için de bunu yapıyor. Çünkü Netanyahu'nun bugüne kadar bütün siyasi yolculuğunda İran'a karşı bir müdahale ve İsrail'in güvenlik politikalarının aslında öncelenmesi ve İsrail'in durmadan bir savaş ve güvenlik politikası tartışmalarıyla yönetmek. Çünkü koltuğu bırakırsa da hem işte Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçuyla suçlanan biri, hem de kendi ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanacak olan biri, büyük ihtimalle hapse girecek olan biri düzgün bir yargılama yapılırsa. Bu yüzden bütün bunların ışığında kendisinin de bekası buna bağlı. Ki şunu unutmayalım, bu saldırılar yapılmadan iki gün önce çok kritik bir güven oyu oylamasını atlattı ve koalisyonu az kalsın dağılacakken büyük ihtimalle bu koalisyon içerisindeki ortaklarına ya büyük bir savaşa giriyoruz, birlik olmalıyız gibi bir söylemle ikna ettiği için oradaki işte Ortodoks Partiler, Şahıs Partisi son anda oylamada tavrını değiştirdi ve hükümete güven oyu verdi. Yoksa Netanyahu kendi koltuğunu zaten bu hafta kaybediyordu. Çok yaklaşmıştı. Burada Netanyahu'nun kendi bekasıyla ve İsrail'in kendi çizdiği bölge düzeniyle çelişen bir şey var. O da Trump'ın bugüne kadar söylediği ve ona seçimi kazandıran First America, önce Amerika söylemi. Bakın, Trump bu kadar radikal, bu kadar tuhaf biri olmasına rağmen nasıl seçimleri kazanmıştı? Çok basit aslında. İlk siyasete çıkış sahnesi Irak'ın işgalini eleştirmesiydi. Trump bugüne kadar Afganistan, Irak, Suriye'deki bütün askeri müdahalelere karşı çıkmış ve biz neden haritada çocuklarımızın gösteremediği bir yerde, Amerikalıların gitmediği, görmediği, alakası olmadığı bölgelerden çocuklarımızın cenazelerini kaldırıyoruz. Kendi ülkemizde bir sıradan Amerikalı dişini kırdığı zaman, acile gittiği zaman bile o faturayı ödeyemezken neden milyonlarca doları başka ülkelerdeki, kıtalardaki savaşlar için harcıyoruz diye bir çıkış yapmış ve bir sürü insan bu müesses nizam ve işte Amerika'nın bu küreselci müdahale politikasına karşı çıktığı için, bu öfkesini taşıdığı için Trump'a yık bu düzeni, yık bu işte müesses nizamı, yık bu DC bataklığını gibi bir vekalet vermişti. Trump şu anda görünürde bu savaşı destekliyor gözüküyor ve İran'ı yine müzakerelere çağırıyor, gel masaya otur diyor ama İsrail'e yönelik bir kınama açıklaması, İsrail'e yönelik bir dur ihtarı aslında yapmadı. Burada da aslında biz Trump kabinesi ve Trump dünyası arasında bir iç savaş görüyoruz. Yani bugün daha MAGA'cılar, Amerikan ulusalcıları, First America diyebileceğim işte Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Greene gibi, işte Richard Grenell gibi isimlerin daha biz müdahale etmeyelim, buna Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance'i ekleyebiliriz, daha fazla Amerika, İsrail uğruna bu savaşa girmesin diyenlerle, tam tersi işte Lindsey Graham gibi, işte Dışişleri Bakanı gibi daha müdahaleci ve daha küreselci muhafazakarların, daha Siyonist evangelistlerin İsrail'in yürüttüğü bu savaş bizim de savaşımızdır, İran'daki rejim değişmeli gibi bir müdahaleci tavırla biz yaklaştığını görüyoruz. Burada herkes Trump'ın hangi tarafı seçeceğini düşünüyordu. Trump son 2-3 aydır özellikle Nisan'dan beri başlayan müzakerelerde İsrail'e saldırma diyordu ve İran'la müzakereleri destekliyordu. Burada İsrail medyası ve İsraillilere göre Trump blöf yaptı ve İran'ı oyaladı ve İsrail'e zaman ve alan kazandırdı. İranlılar da bunu düşünüyor büyük ihtimalle. Demokratlara ve bazı kanaat önderlerine göre ise Trump aslında bu müdahaleye karşıydı. Ve Netanyahu Trump'ı es geçerek Trump'a rağmen bu savaşı başlattı. Ve Trump da ardından rezil olmamak için ve güçlü bir duruş sergilemek adına haberi olmadı ve kendisine rağmen yapılan bu savaşı aslında haberim olmadı, bana rağmen yapıldı dememek için sonradan sahiplendi ve şimdi de bu yüzden müzakere ve barış mesajları veriyor. Burada tabii ki Trump'ın hiçbir şekilde haberinin olmaması, Amerika'nın bilgisi dahilinde yapılmaması çok çok çok neredeyse yok denecek kadar düşük bir olasılık. Fakat şu olabilir. Netanyahu biz İran'ı vuracağız demiştir ama bu saldırının boyutu, maliyeti, kapsamı, bunun büyük bir savaşa dönüp dönüşmeyeceğin gibi hususlarda Amerika es geçilmiş ve Netanyahu Trump'ın uyarılarına rağmen bunu başlatmış da olabilir. Bu daha önce özellikle Biden ve Kamala Harris yönetiminde Netanyahu'nun Gazze konusu söz konusu olunca Amerika'nın isteklerine rağmen, taleplerine rağmen hareket etmesinde de görülmüştü ve adeta Netanyahu sanki Biden Amerika'nın, Amerika'daki İsrail Büyükelçisi gibi onu konumlandırıp aslında bazı şeyleri dikte etmeye çalışmıştı. Aynı şekilde Trump'ın da burada es geçileceğini ve kendi barış mesajlarına rağmen Netanyahu'nun bu savaşı başlatması da bir olasılık olarak görülüyor. Çünkü Trump'ın kendisini Beyaz Saray'a taşınan ve Trump'ın aslında önce Amerika bu ülkenin vergileri burada kalsın gibi söylemleriyle çelişen de bir durum. Fakat diğer bir yandan İsrail lobisinin ve Netanyahu'nun da 2024 seçimlerinde çok net bir yatırımı vardı. Yani Trump'a İsrail lobisi çok ciddi bir şekilde başkan seçilmesi için milyonlarca dolar harcamış. Miriam Adelson gibi İsrail'in en çok Amerika'da savunan ve bu yüzden para harcayan isimleri Trump'a çok ciddi bir şekilde destek vermiş. Ve Trump İsrail'in adayı olarak aslında seçimlere girmişti. İsrail lobisi aslında Trump karşısında boş ifa eden bir alacaklı konumunda. Bu yüzden Trump'a rağmen de bunu, Amerika'yı bu savaşa dahil etmek, bu savaşı başlatmayı yapmakta kendilerini müktedir görebilirler. Bunu da yapabilirler. Burada Ki boyut şu önemli. Acaba Amerika ve Trump İsrail ile bu savaşa katılacak mı? Trump bugüne kadar bunun olmayacağını söylüyor. Amerika'nın ilk resmi açıklamasında Dışişleri Bakanı Rubio'nun yaptığı açıklamada da Amerika'nın kesinlikle dahiliyeti yoktur deniyor. Hatta Reuters'ın kulis haberine göre Trump Netanyahu'nun İran'ın ruhani lideri Hamenei'nin öldürülmesine dair talebini reddetti ve İran Amerikalılara saldırmadıkça İranlı bir herhangi bir politikacının siyasi yönetimin parçasının vurulmaması gerektiğini söyledi. İsrail bu iddiaları reddetti ama Amerikan medyası bunu çok net bir şekilde haberleştirdi. Bu yüzden de Trump'ın hala işte Putin'in aracı olabileceğini söylemesi, İran'a yönelik müzakere çağrısında bulunması gibi söylemlerine baktığımız zaman hala bunu engelleme şansı var mı, isteği var mı diye bunu sorgulanıyor. Hala Trump'ın bu konuda net bir duruş alması açıkçası bekleniyor. Burada Trump'ın işte hatta Netanyahu'nun ve İran'a bu savaşı destekleyen cumhuriyetçilerin, evangelistlerin aslında cevaplamadığı soru şu. Peki sonra ne olacak? Burada çok korkunç bir olasılık yatıyor. Yani Rıza Pehlivi'nin gelmesi, işte İran'da birden halkın hepsinin kabul edebileceği İsrail destekli bir hükümetin kurulması çok düşük olasılık. Yani İsrail'in desteğiyle gelecek bir hükümet oradaki İranlı muhaliflerin bile kabul etmeyeceği kadar radikal bir senaryo olarak görülüyor. Fakat bunun ötesinde İsrail'in amacı İran'da bir iç çatışmanın, bir kargaşanın yaşanması ve Suriye'de yaşandığı gibi 10-15 sene sürecek çok korkunç bir iç savaşın, iç karışıklığın yaşanması ve bölgenin destabilize olması, böylece İsrail'e yönelik Batı desteğinin de İsrail'i korumak ve onun varlığını, bu işte Netanyahu'nun aslında gördüğü varlık savaşının altını doldurmak için desteğinin konsolide olması gibi görülebilir. Bu yüzden de Netanyahu'nun İran'a yönelik ikinci bir alternatifi işte burada bir barış seçeneği ya da bir rejim değişikliği seçeneğinden öte böyle bir kargaşanın ve iç çatışmanın aslında olmasını istemesi, buna yönelik bir saldırı doktrinini uygulaması da oldukça olağan. Bu noktada işte Trump ve Amerikalıların çıkarları pek uyuşmuyor. Çünkü işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol fiyatlarının artması, ekonomik bir buhranın yaşanması, bölgede istikrarsızlığın artması, Amerikan askerlerine hedef alınması gibi hususlar aslında Trump'ın bütün söylemlerini ve kendisine seçim kazandıran hususları da ekart ediyor. Trump'ın böyle bir savaşı kaldırması, böyle bir ekonomik buhranı kaldırması, petrol fiyatlarının artmasını kaldırmasının pek bir aslında mantığı da yok. Bu noktada Trump'ın kendi çıkarlarıyla Amerika'nın kendi çıkarları doğrudan çelişen bir savaşa ortak olması, evet bu İsrail lobisi ve Trump'ın buraya borçlu olmasından dolayı veya kabinesi içerisindeki bu konuda itikadi ve dini olarak çok değişik fantezileri olan insanların zorlaması olabilir. Ama burada bir çıkar çatışması var. Bu yüzden de Amerika'nın ne kadar bu savaşa dahil olup olmayacağı aslında işin seyrini belirleyecek. Ve Trump blöf mü yapıyordu ve bu planı en başından beri haberdar olmanın ötesinde kurgulayan tarafta mıydı? Yoksa es mi geçildi de şimdi toparlamaya çalışıyor ve güçsüz durmamaya çalışıyor? Bunun da bize cevabını verecek ve bence esas bütün bölgenin kaderini etkileyecek olan da bu. Peki şimdi büyük resimde ne oluyor? Ya bir kere şunu net bir şekilde söylemek lazım. Bugün İsrail daha önce sadece Gazze'yi, Beyrut'u bombalamadığı gibi sadece Tahran'ı da bombalamıyor. Yine aynı şekilde savaşın kadim kurallarını es geçerek sivilleri bilerek ve isteyerek hedef alıyor. Bir devletin altyapısını yok etmeye ve çökertmeye çalışıyor. Yani uluslararası hukuka dair ne kadar kural varsa hepsini dümdüz ediyor. Ve bu dünyada sadece İranlıları değil, sadece geçmiş olduğu gibi Beyrutluları değil, Gazze'leri, Filistinleri değil, hepimizi daha güvensiz kılıyor. Çünkü bir savaşta bile sivillerin hedef alınmaması, hastanelerin vurulmaması, işte sivillerin kullandığı altyapılarının bilerek isteyerek yok edilmemesi, aşırı bir silah olarak kullanılmaması çok kadim insanlık kuralları. Bunlar savaşlarda ekarte edildiği zaman aslında hepimizin büyük amaçlar uğruna harcanabilecek insan yanı kitleleri olduğunu na dair bir algı yerleşiyor. Bu da dünyadaki bu kadar sorunun, bu kadar ülkelerin birbirleriyle karşı karşıya geldiği bir düzlemde herkesi güvensiz kılıyor ve aslında İsrail kendi şehirlerinde öldürülen sivillerin de öldürülmesinin yolunu açıyor. Ve kendisinin de güvenliğini, kendi halkının da güvenliğini harcanabilir bir unsur olarak görüyor büyük bir savaşta. Bu yüzden de bugün İsrail'de de Netanyahu'ya tepki gösterenler bizim güvenliğimizi ve bizim varlığımızı büyük savaşlar onunla harcıyorsun diye bir eleştiri kuruyor. Her ne kadar Netanyahu'ya yönelik destek hala çok düşmese de hala belli bir tabanı korusa da. Diğer bir yandan İsrail özellikle yüksek teknolojiyle savaşın aslında dünyadaki o bilindik savaş düzeni de değiştiriyor. Daha az insan gücü, daha çok teknoloji, daha az insan kararı, daha çok yapay zeka. Uzaktan kumanda ile ateşlenen dronlar, uzaktan kumanda ile patlayan bombalar, otomatik yapay zekalı makineler, doğrudan drone ile kişilerin hedef alınması. Burada yapay zeka ile bu kadar büyük çaplı savaşların yönetilmesi insan rolünü ve insan kararını da minimize ediyor. Bu bir yandan hem insan sorumluluğunu ve insan vicdanını tamamen çıkaran ve büyük katliamlara otomatik bir şekilde yapılmasını kolaylaştıran bir durum. Hem de insan kitlelerini, sivil insanları bir zayiat ve toplu ölüm harcanabilecek bir unsur gibi gösteren bir zihniyetin daha rahat uygulanmasını sebep oluyor. Bilgisayar başından bastığınız tuş hedefleri seçiyor. O insanların yüzünü ve o insanları öldüren doğrudan siz olmadan o emri verebiliyorsunuz. Ve yapay zeka ile katliam yapılırken sizin bunu sürdürmeniz daha da kolaylaşıyor. Kendinizi onun içinden çekebiliyorsunuz. Bu da savaşın ve dünyadaki bu durumun daha da kötüye gideceğini bize gösteriyor. Bir yandan İsrail'in bu açtığı işte teknolojik katliamlar, bu işte kendileri ince yaptıkları işte bu savaş inovasyonları daha inorganik, daha inkonvansiyonel örgütlerin, terör örgütlerinin de eline geçebilir. Bunlar da yayılıyor ve böylece aslında dünyanın kolektif güvenliği ayakları altına alınıyor. Yani İsrail uğruna askıya alınan insan hakları, uluslararası hukuk ve sert gücün artık norm olması, insanların ne yapabilirse yaptığı bir dünya hepimizi daha da tedirgin hale getiriyor. Çünkü bu ayaklar altına alınan uluslararası hukuk normları, bu ortak değerler yarın öbür gün bizim güvenliğimizi de sağlayacak olan normlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunların askıya alınması bütün dünyayı aslında tedirgin ediyor. Ve bütün bu gidişatı da Trump'ın kararı belirleyecek. Trump eğer İsrail'in bu çılgın savaşına ortak olursa ve bu savaşın hissedarı olursa, İran'a yönelik rejim değişikliğinin, saldırının artmasını savunursa bu savaş daha da büyüyecek ve kendi ve Amerika'nın da çıkarlarını zedeleyecek şekilde dünyayı yeni bir kaosa daha sürükleyecek. Fakat eğer Trump kendi sözlerine, kendisine seçim kazandıran vaatlerine, kendi tabanına, kendi o MAGA'cı ulusalcı ekibine, aslında ekibindeki ulusalcılara kulak verirse, İsrail ile İran savaşını sonlandırıp İran'a müzakereleri ve nükleer anlaşmayı yapıp Filistin'deki ateşkesi sağlayıp ve Ukrayna Rusya'yı barıştırıp bölgeye bir istikrar da getirebilir. Bunu Amerika'nın sert gücünü ve kararlarını kullanarak yapabilir. 2026 Kongre seçimlerine kadar bunu yaparsa belki Kongre seçimlerini de kazanabilir. Fakat aksi durumda tam tersi kendisinin kaosun başkanı olarak adlanacak ve Nobel Barış Ödülü almak için yola çıkan ve bu konuda kendisini kurgulayan ve mirasının bu olduğunu söyleyen bir başkan tamamen kendisiyle çelişecek. Burada aslında çok ilginç bir şekilde maalesef bize, hepimizin, bizim dünyadaki işte insanların endişeyle beklediği, Türkiye'deki insanların yakınlık sebebiyle endişe duyduğu bütün bu olayların gidişatına Trump karar verecek. Trump'ın dünyasında bizler de onun verdiği kararı, onun aslında pek rasyonel bir şekilde vermeyeceği, kendisinin sezgisel bir şekilde vereceği kararın doğrultusunda da hayatlarımız şekillenecek. Öyle tarihsiz bir döneme denk geldik ki bizim hakkımızda neler olacağını belirleyecek kişi Trump ve bu bölgedeki ateşin daha fazla artıp artmayacağına veya söndürüp söndürülemeyeceğine de karar verecek olan yine Trump. Bakalım Trump düşünüp taşınıp neye karar verecek, bizim hayatımızı nasıl şekillendirecek?